Ayrım 2.
Ve beni o büyütmüştü. O benim her şeyimdi. Binbir rüzgarla dalgalanmış gri saçlar, yıllarca güneş altında kalmaktan kırışmış bir yüz ve çakmak çakmak parlayan kopkoyu gözler. Çıkarılıp katlanınca deminki korkutuculuğunu yitirmiş olan maskeyi bana doğru uzatarak "Neden bu gece bunu sen takmıyorsun?" dedi. "Ben mi? Ben kendi payıma düşen tüm maskelemeyi yaptım gençliğimde. Bir yığın azgınlığı, aptallığı, kafasızlığı saklamak için bol bol kullandım bunu. İnan bana. Sen mi amca?" Şaşırmıştım. "Benim dindar, Allah'tan korkan amcam. Buna asla inanmam." Muzip bir şekilde göz kırptı. "Bana inanmazsın. Çünkü ben bunları yaparken daima maskeyle dolaşıyordum," dedi. Artık neredeyse onunla aynı hizada olan omzuma dostça vurdu eliyle. "Her şeyi zamanı gelince gücü devralan gençlere bırakmak gerek. Sana devredeceklerimin ilki olarak kabul et bu maskeyi." "Ama amca, daha senin için çok zaman var. Yeniden evlendiğinde senin yanında sadıcın olacağım. Sonra da..." "Hayır Giorgio, ben evlenmeyeceğim. İstesem de bir oğlum olmaz artık. Bir yığın liman, bir yığın orospu, taşıdıkları hastalıklar. Isabella'ya, o kadına, tüm erdemine karşın yaptıklarımı bir başka dürüst kadına daha yapamam. Artık her şey senin elinde. Tanrı'nın verdiği bu bahçeyi yeniden sen canlandırıp güzelleştireceksin. Benim düştüğüm hatalara düşme." Amcamın bu ani ve alışılmadık konuşma biçimine net bir cevap vermem gerektiğini düşündüm ve "Hayır, aynı hataları tekrarlamayacağım," dedim. "Yalnız bana izin ver, maskeyi bu gece karnavalda takmayayım." Alaycı bir eda ile maskeyi geri iten amcamın ruh hali değişeceğe benzemiyordu. "Sana bu ata yadigarını, Veniero zamparalarının eski maskesini veriyorum." Böyle konuşunca artık benim itiraz hakkım kalmamıştı. "Teşekkür ederim yüce yürekli amcam. Ben de büyük bir onurla kabul ediyorum," dedim. "Ama onu bu gece karnavalda takacaksın." Amcam dışarı bakarken avucunda benim basit saten göz bandımı alıp buruşturdu. Üçüncü kattaydık. Ailenin daha lüks meraklısı bireyleri kesinlikle alt katları tercih ederlerdi. Ama bizim için denizde geçen uzun aylardan sonra bu küçük odalar bile harikaydı. Upuzun seferler. Bizim çalışmamız onlara harika dokumalar, İran halıları, gümüşler olarak dönerdi. Başka yerlerde pek rastlanmayan ama burası için olağan kabul edilen vitraylar paha biçilmez değerdeydi. Hatta amcamın şu anda dalıp gittiği üçüncü kat pencerelerindekiler bile. Pencere 20'den fazla kırmızı, yeşil ve düz camdan yapılmış panodan oluşuyordu. Bulunduğum yerden tek görebildiğim dairesel kurşun çerçevelerin arasında uçan bir martıydı. Amcamın daha fazlasını gördüğü muhakkaktı. Karamsar ruh halinden kaynaklanan hüzünlü bir sesle "Ah Venedik!" diye içini çekti. Eğer Adem'in Havva ile birlikte kovulduğu cennet bahçesi Venedik gibi bir yer olsaydı, Havva onu yalnızca bir incirle asla kandıramazdı. Yaklaşık 6 ay önce ölmüş olan ünlü yergici Ozan Pietro Arettino'ya gönderme yapıyordu. Amcamın söylemek istediğini anlıyordum. Bütün o gidip gördüğümüz yerlerden Venedik'i ayıran çok önemli bir özellik vardı. Maskeli karnaval geleneği. Bir yandan bunları düşünürken bir yandan da bir başka bahçede beni allak bullak eden Baffo'nun kızını geçiriyordum aklımda. Signorina Baffo. Doğrusu istediğimden kısa olarak geçmişti amcamla konuşmamızda. Ama bu konuyu tekrar nasıl açabileceğimi bilemiyordum. Özellikle de amcamın içinde bulunduğu bu tuhaf ruh halinde. Kendime öylesine kaptırmıştım ki düşüncelerimi, yüksek sesle "ondan söz etme zevkinden asla vazgeçemem," deyivermiştim. Amcam keyifle güldü ve benim bu büyüyen delikanlı iştahımla dalga geçti. Daha sonra şöyle dedi: "Doğrusu Vali Baffo'nun kızını hiç de güvenli olmayan yılın ilk seferi için zorlamasını anlayamıyorum. Yani bu evlilik daha uygun bir havada yapılamaz mıydı sanki? Vali senin maharetini biliyordur amca. Senin en büyük fırtınalarda bile en sakin limanları bulup kızını güvenlik içinde ona getireceğinden emindir. Aziz Elmo'ya bunun için dua edelim. Amcam, bendeki bu ölüme karşı pervasız duruşun gençliğe özgü bir düşüncesizlik olduğunu ses tonuyla ima ediyordu. Bana bir bakış daha attı ve devam etti. Ben aslında artık bu işi bitirmek istiyorum. Yeterince dolaştım, denizlere demir ata ata. Bezdim artık. Dua et Giorgio. Ayın 20'sinde güzel bir hava olması için dua et. Bir kez daha, yılın ilk seferinde sağlık ve başarı için Tanrı'ya dua et." Belki de sıkıldığımdan maskeyi takıverdim. Hiç düşünmeden. Burnumun üzerindeki siyah köseleden sanki amcamın kendi derisinden yüzülmüş de yapılmışçasına onun hafif ekşimsi ve tuzlu kokusu geliyordu. Aynada nişe dayalı duran amcamın kutsal bakire heykeliyle yan yana duruyormuş gibi algılanan yansıması beni yine düşündürdü. Yanaklarımı titreten Sofia Bafo'ya duyduğum arsız açlık silinmiş, tebeşir izleri gibi temizlenip gitmişti sanki. İşte böyle yatsınamaz bir etki vardı maskelerin gizeminde. Neşe ve keder, iyilik ve kötülük, gençlik ve yaşlılık gibi kendi bireyselliğinize ait her şey buharlaşıp gidiyordu onu takınca. Hatta erkeklik ya da kadınlık bile saklanabilirdi. Ve daha da ilerisi hamilelik bile böyle bir maskenin arkasında yok olup gidebilirdi. Hiç doğmamış olmak gibi bir şeydi bu. Yani en azından anlatılanlardan bunun böyle olduğunu umuyordum. Dünya bizi bireyler olarak görmeye başlayınca soyup değiştirmeye de başlar. Her şeyi yapabilirsin der ama artık asla, asla gençliği denenmiş biri gibi değil. Küçük aciz adamın küçük aciz oğlu ya da kızı. Ama bir insanın yüzünde tüm bu yaşanmışlığı da çeker alırsanız orada ne kalır? Özgürlük de yok olur, güç de. Ruhumda korku dolu bir ürperme hissettim ve bana onay vermesini istercesine amcama döndüm. Bendeki bu hezeyan onu da etkilemişti. Maskesinin altından görünen dudaklarını kaygıyla sarkıttı ve düşünceli düşünceli baktı. Venedik'in çanları çalmaya başlamıştı. Şeffaf cam panonun arkasından kuşların çoğalarak uçtukları görülüyordu. Martılar ve güvercinler birlikte akşam duasına çıkmış gibiydiler. Hadi vakit geldi artık gidiyoruz dedi amcam. Yatağın üstünden gece pelerinlerimizi eline aldı ve benimkini bana uzattı. Hüseyin de belki bizimle gelir diye yan odaya uğradık ama bunu başaramadık. Hüseyin aileye çok bağlı bir eski dosttu. Bizleri öyle severdi ki komutan Mark Antonio Barbaro'nun gözetimi altında olan kendi ırkından insanlarla bile bir araya gelmezdi. Hüseyin her zaman bir vakar içinde davranan biriydi. Biz de üzerimizdeki bu karnaval gevşekliğini bir tarafa bırakmamız gerektiğinin bilincindeydik. Ne de olsa o yaşamını Hristiyan gibi geçiren bir Müslümandı. Halinden memnun gibi görünse de ne zaman bir kilise çanı çalsa onun bir müezzinin sesini duyduğunu fark edebiliyordunuz. Yüzünde saklayamadığı bir yalnızlık ifadesi vardı. Buna sıla hasreti de denilebilirdi. Diz kapaklarındaki sızılarsa Mekke'ye dönük bir halının üzerinde dalıp dalıp gitmesindendi belki de. Venedik onu ne kadar az görürse o kadar huzurlu kalacağı kesin gibiydi. Ve böylelikle Hüseyin'i kendi düşünceleriyle baş başa bırakıp yanından ayrıldık. Hizmetkarlar bölümüne uğrayıp Zenci Piero'yu aldık yanımıza. Dönüşümüzde meşale taşımak için ona ihtiyacımız olabilirdi. Dışarı çıkar çıkmaz da Piero'nun raftan unutmadan bir tane almış olduğunu ümit ettik. Çünkü böyle kış gecelerinde karanlık erkenden bastırıyordu. Denizden içeri doğru sert bir rüzgar çıkmıştı ve iri damlalarla yağmur atıştırmaya başlamıştı. Adak yerlerinden pek çoğunun meşaleleri sönmüştü. Yalnızca güçlü olan birkaçı yanıyordu. Aslında Venedik'in dar sokakları bu kutsal mekanların ışığıyla bol bol aydınlanırdı. Ama fırtına olmaması koşuluyla, karanlıkta yanınızdan soğuktan titreyen birkaç Madonna hayalet misali geçti gitti. Venedik'in taşları sızlanıyor gibiydi. Islak küfün kokusunu tahtalar salıvermişlerdi. Kanallar alacakaranlıkta çopurumsuydu. Üzerlerindeki köprülerin basamakları kaygan kaygan parlıyordu. Altından geçtiğimiz alçak kemerler biraz korunaklıydı. Ama çatı süslemelerinde dans edip duran, sudan fırlamış hayaletlere benzeyen ışıklar korkutucuydu. Aslında üzeri kapalı bir gondol gecesiydi. Ama eski bir denizci olarak amcam, karaya bir kez ayak bastı mı onun tadını sonuna kadar çıkarmaktan asla vazgeçmezdi. Venedik'in gerçek bir kara parçası olduğu konusunda kuşkularım olsa bile, dedi şakacı bir sesle. Pek çok yerde karanlık sular çoktan yükselip avlulara ve bahçelere yayılmaya başlamıştı. Sonunda rahmetli annemin akrabaları olan Foscari'lerin sarayına geldik. Bu refah ve zenginlik merkezi dört katlı parlak tuğla evi çok iyi bilmiyordu. Foscari'ler böyle günlerde verdikleri davetlerle bize karşı ailevi sorumluluklarını yerine getirdiklerini sanıyorlardı. Hele bir de biz buralardan uzakta, denizdeysek gelen bütün resmi çağrıların tadını daha da bir zevkle çıkarır, bana da yaşanacak sıkıntıları bırakırlardı. Parlak kırmızı ceketiyle kapıyı açan uşak adımı bir anda hatırlayamadı. Amcam bana imalı bir bakış fırlattı. Maskenin ardından bile olsa pek çok şey ifade eden bir bakıştı bu. Sessizce durdum. Çoğu zaman yaptığım gibi bir gün nasıl olsa Tanrı'nın yardımıyla Foskarileri olmaları gereken yere oturtacak ve onlara bir daha asla unutmamak üzere adımı öğretecektim. Venedik'in sokakları boyunca uzanıp giden adak yeri bolluğunun nedeni anlaşılmaz değil. Amcamın kulağına bunu fısıldadığım anda sabrım artık taşmak üzereydi. Neyse ki tam o sırada arkamızdaki kapı kapandı ve hizmetkarlar ıslak pelerinlerimizi aldı. Belki de hemen yarın bir mum alıp göklerle böyle bir anlaşmaya girmeliyim. Ne dersin? Foskarilerin giriş salonu daha yakından ahmak bir hayranlıkla seyretmek istediğim Bellini ve Titian resimleriyle donatılmıştı. Amcam kendime hakim olmam gerektiğini ima ederek gülümsedi. Gerçekten o büyük adağı yapma arzusuyla doluydum. Ama yine gençliğe özgü bir biçimde bunu geciktirip duruyordum. O akşam Foscari sülalesinden dayılarım, özel tiyatro salonlarında Noel ve Epifani yortusuyla da çakışan karnaval şerefine bir oyun sahneletiyordu. Amcam Jakob ve ben, sahnenin üç tarafını çevreleyen amfi biçimindeki düzenlemenin sol tarafındaki koltuklarımıza ilişirken oyun başlamıştı bile. Bu gecikmemiz için kaşların çatılmasını hak etmesine etmiştik ama burası Venedik'ti ve pek çokları bizden bile daha kaygısızca davranıyordu. Üstelik maskelerimizin arkasında kim olduğumuz belli değildi. Belki de dük ve kuzeni bile olabilirdik. Bundan kim emin olabilirdi? Bu düşünceler aklımı tekrar eski malum konuya götürüverdi. Kulağına eğilip fısıldadım. Ne dersin amca? Ne dersin? Sence Buffon'un kızı? Şimdi o bizim sırtımıza yüklenmiş diğer mallardan sadece herhangi biri diye imalı bir cümleyle cevap verdi. Konuşmamız kimsenin umurunda değildi. Çünkü oyuna ilgisini kaybeden herkes konuşuyordu. Genelinde insanlar kendi aralarında canlı bir biçimde çene çalıyorlardı. Kart çekenler, zar atanlar bile vardı. Kırmızı kadife ceketli hizmetkarlarsa ellerinde içki kadehleriyle dolu tepsiler koşturup duruyorlardı. Bazıları da mermer zeminden ayakları üşüyenlere püsküllü yastıklar taşıyordu. Aslında sahnedeki manzara da pek farklı görünmüyordu. Bir cümbüşlü ziyafette avluya bakan balkona yerleştirilmiş sıradan çalgıcılar gibiydi müzisyenler. Yeni bir oyundu. Yazarın adını bilmiyordum. Tabii gerçekten böyle biri var idiyse ve oyuncular da pek matah değildi. Konuyu kavramam uzun zaman almadı. Komedi dell'arte'den bildiğimiz karakterlerdi bunlar. Tüm kopya çalışmalarda olduğu gibi ilişkiler tıpatıp aynıydı. Sadece dekor tuhaftı. Burnuma çarpan taze boya kokusu, arkadaki panolara yakın geçen oyuncuların kostümlerinin başına pek iyi şeyler gelmeyeceğini düşündürüyordu bana. Dişi kahraman Colombi'nin çıkmasıyla amcam sanki maskemin arkasından düşüncelerimi okudu. Yükümüze daima işlenmemiş elmas gibi özenle bakmalıyız, dedi. Ama buna tuzlu balık muamelesi yapabiliriz. Tatlı bakiremizin başına gelen binbir tehlikeli maceranın mekanı her zamanki gibi İtalya dışında bir yerdi. Sıcak aile yuvasından kaçırılmış ve kendini Türk sultanının hareminde buluvermişti. Sultanı oynayan şalvarlı maskaranın yüzünde karanlık ve şehvetli bir ifade olan bir maske, başında da tabii ki koca bir sarık vardı. Sonunda iş rezalet bir soytarılığa kadar varıyordu. Yaygaracı kaptan ve arkadaşları avaz avaz bağırarak güya komik bir şekilde sultanı kendi sarığıyla yaşasın Aziz Marco ve Venedik çığlıkları eşliğinde bağlayarak kızı kurtarıyorlardı. Seyirci her ne kadar oyunla ilgilenmese de bu bağırışlar bol bol alkış ve beğeni alıyordu. Onun için de bu cümleler sık sık yineleniyordu oyuncular tarafından. Amcama Hüseyin'in evde kalması isabet oldu dedim. Alışılagelmiş bir konunun ve karakterlerin egzotik atmosfere taşınmasının insanlarda yarattığı garip etki beni şaşırtmıştı. Sultan başına bela gelmesine her Venediklinin bayılacağı bir hasımdı. Ama güzel, evlenme çağında tamamen aileye bağımlı, itaatkar genç hanımların arsızlığa varan garip çığlıkları daha derinlerde bir fantaziye gönderme yapıyor gibiydi. Ve bunlar galiba düşmanın barbarlığından çok kadınlarımız hakkında bilmediğimiz ve ummadığımız bilgilerle ilgili ipuçlarıydı. Sahneye kurulmuş kalın harem duvarları, manastır duvarlarının arasında geçirdiğim öğleden sonranın bir türlü aklımdan çıkmasına izin vermiyordu. O sırada, Korfu çok da uzak bir yer değil dedi amcam gülümseyerek. Konuyu kolayca kavramının verdiği bir ilgisizlik içindeydim. Kendilerinden daha da gizemli masklar taşıyan bir seyirci kitlesine oyun sergileyen aktörlerin durumu birden bana çok anlamsız göründü. Acaba kim daha büyük bir kahraman yaratmanın çabası içindeydi? Seyirci mi, oyuncu mu? Ve kim daha çok şey saklıyordu? Yüzüme koyarken beni ürkütücü bir biçimde saran maskenin gizli gücünü hatırladım. Sahnede bir yığın büyük olayı işleme gücüyle başa çıkan aktör, günlük yaşamına döndüğünde hiçbir kınanma riskini göze almıyordu. Aktörün gücünden daha da büyük olan bir başka güç ise, kendisi izlenmeden izleyebilen ve her şeyi bilen seyircininkiydi. Bu seyirci gerçek soytarılığın aslında bu görüntünün arkasında saklandığını bile biliyordu. Bizim Kolombi'nin pembe dantel maskesine eklediği Türk kadını peçesi aklıma bir başka şey daha getirdi. Ya gerçekte harem bizim şalvarlı yaşlı maskaralarımız için layık gördüğümüzden daha farklı bir yerse? Yüzlerini kapatarak kötü bakışlarından kendilerini sakınan ve bu şekilde bireyselliklerini yitiren Türk kadınları acaba neler hissediyorlardır diye sordum amcama. Amcam yüksek sesle güldü ve omzunu silkti. Geçirdiğin öğleden sonra galiba senin aklını başından aldı. Bir kadının ne düşündüğünü asla bilemezsin. Türk kadınları onlara yakıştırdıklarımızdan çok daha değişik olabilirler. Bu arada söylediklerim Bafo'nun kızı için de geçerli. Bunu unutma. Amcamla birlikte onların topraklarına çok gitmiştim. Hüseyin'i seviyordum ve onun bir barbar olmadığını biliyordum. Ama Osmanlı kadınını hayal etmeye çalıştığımda aklıma gelenler yine de onlara ait değil de bizim kültürümüzün yaratmış olduğu şehvet yüklü görüntüler oluyordu. Konstantinopolis'te gördüğüm tüm kadınlar Avrupalıydılar. Meslektaşlarımızın karıları ve bir de amcamın vaktiyle çokça takıldığı ve o musibet hastalığı kaptığı fahişeler. Mesleklerinde tıkanıklık noktasına ulaştıklarını düşünüp kendilerini daha da geliştirmek için yağ delilere kapağı atanlar. Türk kadınlarından hiç söz edilmezdi oralarda. Hele de böyle sahnede sergilenmeleri söz konusu bile değildi. Tekrar hatırlayabileceğim tek bir Türk kadınını bile görmemiştim. Belki de hepsi iki kafalıydı ve dumanın tüten mangallarla kapalı at arabalarının ardındaki sır da buydu. Belki de bir başka sır vardı. Büyük, insanlık dışı, gizemli bir güç. Tıpkı benim ülkemin insanlarının inanmak istedikleri gibi. Türklerin bir de gölge oyunları vardı. Bir zamanlar Konstantinopolis'teki bir meydanda böyle bir şey izlemiştim. Karakterler bizim burada, Venedik'te izlediklerimizden çok daha farklı değildi. Çeşit çeşit, akıldane, yaşlılar ve uçarı tatlı gençler. Olan biten buydu, bir gölge oyunundaki şekiller. Ama düşünelim ki ben de onlar için aynen böyleyim. Bütün anlamlar onlar içinde. Ama peki ipleri oynatan kimdi? Venedik'in dar sokaklarındaki mum ışıkları bana diyordu ki, Adriyatik'i kendilerine gelin yapmak istemelerine karşın bu insanlar ve hatta maskeleri ve hoyrat seyircileriyle foskariler bile, yani ülkenin en tepedekileri bile asla ve asla yönetmeye çalıştıkları bu dünyadan emin olamazlardı. Yüzümü saklayabilmenin bana vermiş olduğu güven duygusunu tekrar anımsadım. O duygu ki bana hala bu gece olan biteni şöylece bir seyretme olanağını veriyordu. Bıraktım gözlerim dolansın ortalıkta. Yeni gelişen memelerde, kabaran erkeklik organlarında, şişirilmiş vatanperverliklerde ya da kısıtlanmamış şehvetlerde. Asla bunların yüzüme yansıyacak gölgelerinden korkmadan baktım etrafa. Düşünelim ki Türk kadınları da böylesi bir özgürlüğü bir karnaval gecesinde ve hatta başka günlerde, üstelik de doğduklarından bu yana yaşıyorlar. Ey benim göklerdeki tanrım, neler düşünüyordum. Dünyada en son isteyeceğim bir kadın olmaktı oysa. Ama yine de onları anlamaya çalışmak gerek dedim amcama. Sahnedeki hareket tam o sırada beni tekrar kendine çekti. Oyunun üzerinde asla ciddiyetle çalışılmadığı kesindi. Hatta büyük bir olasılıkla prova bile yapılmamıştı. Ama beklenmedik bir gaf ani bir gülüş patlamasına yol açtı salonda. Bu hava herkesi öylesine sardı ki maskelerinin arkasında gülmekten gözlerinden yaş gelen oyuncular bir süre rol bile yapamadılar. Bizim Kolombin, soytarı kılıklı, iri yarı bir hadım tarafından korunuyordu. Bu adamı tanıyordum. Metrelerce ipek kumaştan yapılmış kostüm, onun herkes tarafından bilinen tipik devasalığını saklamaya yetmiyordu. Adam, dayılarımın gondolcusuydu. Bu küçük role konulmasının sebebi de oyunculuk yetenekleri değil, koca cüç sesi ve adeta insanın kulağında patlayan Davudi sesiydi herhalde. Yüzünde onu tanıyamazdım. Büyük bir olasılıkla ama... Gondolcunun o şişko göbeği ve mandabudu büyüklüğündeki kalçaları kim olduğunu hemen ele verirdi. Ona altın yaldızlarla bezenmiş şaşalı foskari gondolunda bir yandan kürek çekip bir yandan da duygu dolu şarkıları kükreyerek söylerken çok görmüştüm. O günlerde çılgınca bir tüketimin sembolü olan süslü püslü soylu gondollarının tümünün siyaha boyanması kararını henüz almamıştı dukalık. Güzel Kolombin, ne dönüp acıklı acıklı ayaküstü öğrendiği iyiliş edilmiş, budanmış, kesilmiş gibi sözler üzerine kurulu diyaloğuna başladığında onu daha da kolay tanıdım. Ama hadım rolünü oynayan gondolcuyu tek tanıyan ben değildim. İki yaşlarında bir çocuk da onu tanımıştı ve kendisini tutanların ellerinden kurtulup sahneye doğru "Baba, baba!" diye koşturuyordu işte. Sahnelenen oyunun yarattığı sanal dünyadan kopuveren insanlar aniden bu adamın yalnızca 2 yaşındaki ufaklığın değil, aynı zamanda onun 10 kardeşinin de babası olduğunu hatırlayıverdiler birden. Yan tarafta oturanlar, zavallı karısı, Santa Monica'ya her gün onu gondolcunun bu utanılası erkekliğinden koruması için yakarıp duruyormuş diye dalga geçiyorlardı. Koca adam eteğini çekiştirip duran küçük ele karşı daha fazla kayıtsız kalamadı ve kendisine sevgiyle "baba" diye seslenen bu yumurcağı kucakladı. Neyse ki yine hamile olduğu şişkin karnından belli olan karısı yetişip geldi, önce ufaklığı aldı, sonra da kocasının yanağına bir öpücük kondurup seyircinin alkış ve kahkahaları arasında yerine geçti. Sonunda oyun tatlıya bağlanmıştı. Son birkaç dakikadır olup biten gülünçlüğe öylesine kendimi kaptırmıştım ki dizimin üzerindeki elin temasıyla adeta bir şok yaşadım. El usta bir şekilde yavaş yavaş çalışıyordu. 3. Amcam siyah maskesinin üzerinden kaşlarını alaycı bir biçimde kaldırdı. Meçhul maskelinin hemen yanı başında bana yaptıklarının o da farkındaydı. O bundan rahatsız olmadığına göre benim de olmam için bir neden yoktu. Gerdanı, bilekleri ve parmakları pahalı ama uyumsuz mücevherlerle dolu, vişne çürüğü kadifeler içindeki meçhul maskeli ince uzun bir kadındı. Geniş kare dekoltesi altın iplikle işlenmiş bir dantelle kapatılmıştı. Siyah saçları kat kat dökülüyordu omuzlarına. Yüzünü saklayan gizemli maskesi elbisesiyle aynı renkte ve yine altın iplikten örülmüş dantellerle süslüydü. Tam bir Venedikliydi bu haliyle. Kendimizin kuralları soylu kadınların iki ya da daha fazla renkte kıyafet giymelerini yasaklardı. Tabii altın ya gümüş renkli süslemeler bu kuralın dışında tutuluyordu. Doğrusu bu kural benim hoşuma gidiyordu. Aksi takdirde ortalık zevksiz bir yamalı bohça maskaralığına dönüşebilirdi. Bana söylediği ilk sözler şunlar oldu. Bahse girerim ki şu zavallı budanmış Türk'ün durumuna düşmeyeceksin. Eminim bir kadına hayatın zevklerini yaşatabilecek güçtesindir. Bunları söylerken tiz bir tonda yüksek sesle gülüyordu. Belki de aklımdan hala zaman zaman öğleden sonra olanlar geçtiği için. Önce onun manastırdan kaçıp bir maskenin ardında özgürlüğün tadını çıkarmaya çalışan Bafo'nun kızı olabileceğini düşünmüştüm. Doğrusu böyle bir aslantıyı bekleyip duruyordum için için. Gülüşünden o olamayacağını anlamıştım. Düşlerimin kadını böyle cırtlak kahkahalarla gülemezdi. Onun gülüşü bir ilkbahar meltemi gibi olmalıydı. Ama yine de doğrusu kadın ilk bakışta gerçekten de onu andırıyordu.